Sayfa 480. 21. Bölüm. 8 adam emekleyerek yokuşu çıkıp düzlüğe geldiler. Saat 3.30 olmuştu. Sarayda yanan tek ışık yoktu. Şan'ın üstünde bulundukları tepeyle 200 metre ötedeki uzaklığın hemen hemen ortasından bir yol geçtiğini ve kavşakta iki saray koruyucusunun beklediğini biliyordu. Her ikisinin de sessizce temizlenebileceğini sanmıyordu. Ateş başladıktan sonra da saraya kadar olan 100 metreyi emekleyerek geçmek zorunda kalacaklardı. Haklıydı. Suyun öte yakasında koca Johnny Dupre harekete geçmek için silah sesini beklerken sabırsızlanıyordu. Ona verilen talimata göre ateş eden kim olursa olsun ya da kaç kez ateş edilirse edilsin ilk ateşi işaret olarak kabul edecekti. Aydınlatıcı roketleri atacak araçların yanına gitti. Biri fırlatılmaya hazırdı. Bir elinde ise atacağı ilk havan mermisi vardı. Shannon ve Langarotti önden ilerleyerek nöbetçilerin bulunduğu kavşağa geldiler. Her ikisi de terden sırılsıklam olmuş, yüzlerindeki boyalar yol yol akmıştı. Bulutların arasındaki boşluk biraz daha genişlemişti ve henüz ay çıkmadığı halde beliren çok sayıda yıldızın ışığı altında sarayın önündeki açık alan görülebiliyordu. 100 metre yanaşınca Shannon sarayın damını görebildi. Ama bu arada nöbetçinin üstüne basmaktan kurtulamadı. Nöbetçi yere uzanmış kestiriyordu. Sağ elindeki komanda bıçağını çok ağır ve beceriksizce kullanırdı. Nöbetçinin üstüne bastıktan sonra durumu fark etmişti. Ama Windu nöbetçi de aynı süre içinde kendine gelmiş, şaşkınlıkla bir çığlık atıvermişti. Bu ses birkaç metre ilerisinde kesilmemiş otlar arasında yatan arkadaşını uyardı. İkinci asker ayağa kalktı. Ama kalkar kalkmaz Korsikalı'nın bıçağı boynundaki damarları kesince yine olduğu yere çöktü. Hayatının son anlarını yaşıyordu. Shannon'ın adamı ise omuzuna saplı bıçakla bir çığlık daha atıp koşmaya başladı. Sarayın kapısına yaklaşınca bir çığlık daha koyverdi ve bir tüfeğin mekanizmasının sesi duyuldu. Önce kimin ateş ettiği anlaşılmadı. Kapıdaki nöbetçiyle Shannon'ın silahından çıkan kurşunlar hemen hemen aynı anda koşmakta olan adamın bedenine girdi. Onların çok gerilerinden önce bir hışırtı duyuldu. İki saniye sonra da gökyüzü beyaz ışıkla doldu. Bu arada Shannon sarayı, kapısındaki iki nöbetçiyi ve sağında solunda yayılan altı adamını gördü. Sonra sekizi birden yüzleri yere dönük emekleyerek ilerlemeye başladılar. Johnny Dupre ilk aydınlatma roketini göndermiş, roket yükselirken ilk havan mermisini yerine yerleştirmişti. Onu da ateşledi. Merminin arkadaşlarının ulaştığı yerden düşmesini umuyordu. Birincinin düşmesini beklerken ikinciyi yerleştirdi. Menzili ayarlayana kadar 4 atış yaptı ve her birinin hedefe 15 saniyede vardığını gördü. Bundan sonra 2 saniyede bir atış yapabilirdi. Ama Sunday'in de hızlı ve uyum içinde çalışması gerekiyordu. Menzili ayarlamak için attığı ilk mermi saray damının sağ ön köşesini bulmuştu. Buna göre ayarlamayı yapabilirdi. Çünkü nereye düştüğünü gözleriyle görmüştü. Gerçi binanın içine girmemişti ama kiremitleri ve olukları uçurmuştu. Havanın yönünü biraz sola çevirdi. İkinci mermiyi yerleştirirken roket ışık gücünü yitirmek üzereydi. Hemen öteki roket atara koşup ateşledi. Ardından her ikisine de yeni roketler koydu. İkinci mermi hedefi bulduktan 4 saniye sonra roket sarayın çevresini aydınlığa boğdu. İkinci bombanın yönü tamdı ama biraz öne ana kapının tam üstündeki kiremitlerin üstüne düşmüştü. Dupre'yi de terden sırılsıklandı ve mesafe ayarlayıcısı parmakların arasından kayıyordu. Biraz daha uzağa atmak için havanın ağzını yere yaklaştırdı. Topların tersine havanla atış yaparken daha uzağa atmak için namlunun yukarı değil aşağı doğru indirilmesi gerekir. Roketin aydınlatma gücü yok olmadan Dupre'ye üçüncü mermiyi de yollamıştı. Üçüncü roketi atmasına 15 saniye vardı. Bu arada sis düdüğünü harekete geçirdi ve mermi düşmeden yerini aldı. Mermi damın üstünden geçerek arka avluya düştü. Onun bir an parlayan kırmızı alevini görmüştü. Artık iyice ayarlayabilir ve kendi arkadaşları için tehlikeli olabilecek kısa atışlar yapmazdı. Roketler çevreyi aydınlatır, Dupre'nin atışları devam ederken Shannon ve adamları yüzü koyun yatıyorlardı. Afrikalı atışını bitirmeden kimsenin yerinden oynamaya niyeti yoktu. İkinci ve üçüncü atış sırasında Shannon başını yerden kaldırma yürekliliğini gösterdi. Üçüncü atışa 15 saniye olduğunu biliyordu. Magnezyum ışığı altında sarayı ve üst katında penceresinden ışık sızan iki odayı gördü. İkinci havan mermisinin de gürültüsü bitince kalenin içinden bağırışan insanların sesini duydu. Bunlar çevre ateş gürültüsüne boğulmadan önce duyulan ilk ve son seslerdi. 5 saniye sonra sis düdüğü ötmeye başlamıştı. Liman yönünden gelip bütün kenti kaplayan bu sinir bozucu ses sanki binlerce Azrail'in geldiğini haber veriyordu. Bu gürültüde havan mermilerinin bile sesi duyulmaz oldu ve Shan'ın başka çığlık duymadı. Başını bir daha kaldırdığında sarayın cephesinde bir değişiklik görmedi. Jenny'nin yine arka avluya atış yaptığını düşündü. Kendi kendine karar alan Jenny, hedefi vurduktan sonra deneme atışı yapmayacak, devamlı aynı yere atacaktı. Shan'ın deniz yönünden bir yüreğin atışı gibi uyumlu, hiç durmadan saraya doğru giden havan mermilerinin sesini duydu. 70 saniye sürekli ötecek olan sis düdüğü de durmuyordu. 40 mermiyi atmak için Jenny'nin 80 saniyeye ihtiyacı olacak, yarısını attıktan sonra 10 saniye süreyle atış yapmaması mermilerinin bittiğini gösterecekti. Bu durumda da arkadaşları havan mermilerinden korkmadan ilerleyebileceklerdi. Shan'ın Jenny'nin bunu unutmayacağından emindi. Jenny hiç durmadan atışa geçtiğinde çimenlerin üstünde yatmakta olan 8 adam çevrelerini rahatça görebildiler. Aydınlatma roketlerine gerek kalmamıştı. Her 2 saniyede bir ortalığı aydınlığa boğan bir patlama oluyordu. Minik Mark Vlaming dışında yapılacak bir işi olan yoktu. Vlaming adamların soluna doğru ilerledi ve sarayın giriş kapısının hizasına gelince durdu. Sıkıca yerleştikten sonra iyice nişan aldı ve ilk roketini gönderdi. Bazukanın arkasından 5-6 metre boyunda ateşten bir dil uzandı ve bir ananas büyüklüğündeki roket hızla kapıya doğru fırladı. Çift kapının sağ üst köşesine çarptı ve havada uçuşan tahtaların ardında 1 metrelik bir gedik açıldı. Onun yanında yere diz çökmüş olan Patrick, sırf çantasından çıkarıp yere dizdiği roketleri birer birer Mark'a uzatıyordu. İkinci roket kapının hemen üstünde patladı. Üçüncü kapının tam merkezini buldu ve büyük bir gürültünün ardından kapının 2 kanadı içeri doğru sarkıp menteşelerine asılı kaldı. Jenny Dupre cephanesinin yarısını harcamıştı ve saray damının ardından yükselen kırmızı alevler artık sönmemeye başlamıştı. Avluda bulunan bir şey yanıyordu ve Shan'ın yanan yerin nöbetçi barakası olduğunu düşündü. Kapı savrulup açıldığında yerde emeklemekte olanlar bahçeyi görebildiler. Hareket eden 2 gölge kapıdan dışarı çıkamadan yığılıp kaldı. Mark açık kapıdan içeri 4 roket daha gönderdi. Roketlerin ışığı altında Shan'ın ilk kez kapının ardını görebildi. Paralı askerlerin lideri Vlaming'e ateşi kesmesi için bağırdı. Çünkü 7 roket kullanmıştı ve geri kalanını Gomez'in dedikleri doğru çıkmayıp da zırhlı araç varsa onlara karşı kullanmak için saklamalıydı. Ama Belçikalı kendinden geçmişti. 4 roketi daha ateşledi. Bunlar açık kapıdan geçerek zeminin ve 1. katın duvarlarında patladı. Dupre'nin atışı kesildiğinde Mark'ın elinde yalnızca 1 roket kalmıştı. Aynı zamanda sis düdüğü de yavaş yavaş sustu. Vlaming'e sesini duyuramayacağını anlayan Shan'ın ötekilere saldırı için bağırdı. Shan'ın Zemler ve Langarotti emniyetleri açık ve namluları ileri yöneltilmiş Schmeisser'leriyle ileri atıldılar. Elleri tetikteydi. Arkalarında Johnny, Ginger, Bartolomeo ve taşıdığı roketlerden kurtulur kurtulmaz silahına sarılan Patrick onları izliyordu. 20 metre yaklaşınca Shan'ın adamlarını durdurdu. Dupre'nin son mermilerinin düşmesini beklediler. Kaç atış yaptığını doğru dürüst sayamamıştı ve son merminin düşüşünden sonra birdenbire ortalığın sessizleşmesi işini bitirdiğini gösteriyordu. 1-2 saniye süreyle sessizlik dayanılmaz bir şey olmuştu. Sis düdüğü havan ve bazukanın yarattığı korkunç gürültüden sonra insanı rahatsız ediyordu. Bütün bu hengamenin içinde harekatın 5 dakikadan az sürdüğüne inanmak hemen hemen olanaksızdı. Bir an için Timothy'nin asker barakalarına atması gereken 1 düzine havan mermisini atıp atmadığını, askerlerin korkuya kapılarak kaçıp kaçmadıklarını düşündü. Bu sırada kentte yaşayanların da gürültüden şaşırmış olmaları gerekiyordu. Birbiri ardından fırlatılan 2 aydınlatıcı roket başının üstünden geçer geçmez kendine geldi ve ayağa kalkıp "Haydi!" diye bağırdı. Kapıyla aralarındaki son 20 metreyi koşarak geçtiler. Shan'ın koşarken ateş ediyordu ve solunda Langarotti, sağında Zemler'in ilerlediğini görmekten çok duyuyordu. Kapıya geldiklerinde karşılaştıkları görünüm her birini yerinde durduracak nitelikteydi. Kapı kemeri yapının içine girmişti. Sarayın arka bahçesindeki alevler hala yükseliyordu ve sanki burası başkan sarayı değil, cehennemin bir köşesiydi. Dupre'nin ilk deneme atışı Kimba'nın koruyucularını uykularından uyandırmış, barakalarından bahçeye çıkmalarına yol açmıştı. Üçüncü ve ondan sonra atılan 40 havan mermisi de hepsini temizlemişti. Duvara dayalı bir merdivenin basamaklarında 4 adam yığılıp kalmıştı. Duvarı aşmaya çalışırlarken arkalarından vurulmuşlardı. Ötekilerin hepsi bahçede mermilere hedef olmuşlardı. Yığın yığın insan vardı. Kimisi can çekişiyordu ama büyük bir çoğunluğu ölmüştü. Arka bahçede bulunan 3 ordu aracıyla başkanın Mercedes'i ve 3 özel araba paramparça olmuştu. Bazı saray görevlileri gürültüden ürkerek saray kapısına doğru ilerlerken Vlaminck'in kapıyı parçalayan roketiyle karşılaşıp darmadağın olmuşlardı. Binanın ana girişinin sağında ve solunda birer kapı vardı. Kendilerine verilecek emri beklemeye gerek duymayan zemler sağa, Langarotti de sola yönelmişti. Az sonra paralı askerler üst katlara doğru yol aldıkça yarı otomatik silahlarından çıkan sesler duyuluyordu. Yukarı çıkan iki merdivenin de yanında aşağı inen ikişer kapı vardı. Yaralı Windu'ların çığlıkları ve zemlerin Şimayser'inden çıkan gürültü içinde Shannon'ın sesini duyurmak için bağırması gerekiyordu. 4 Afrikalıya zemin katını temizlemelerini emretti. Hareket eden her şeyi ateş etmelerini söylemesine gerek yoktu. Gözleri fıldır fıldır bir an önce harekete geçmek isteyen Afrikalıların göğüsleri inip kalkıyordu. Yavaş yavaş ve dikkatle ilerleyen Shannon sarayın arka avlusuna çıktı. Eğer saray koruyucularından saldırıya geçebilecek kimse kalmışsa burada olmalıydı. Ayağını dışarı atar atmaz solunda elinde tüfek bulunan bir gölge hızla çığlık atarak üstüne doğru gelmeye başladı. Korkudan çıldırmış, kaçıp kurtulmak isteyen bir Windu olmalıydı bu. Ama Shannon sesin geldiği yana döndü ve tetiğe dokundu. Kurşunu yiyen adamın ağzından fışkıran kan Shannon'ın gömleğini kana buladı. Sarayla çevresi kan ve korku, ter ve ölüm, ayrıca paralı askerlerin en hoşlandıkları şey olan barut kokuyordu. Arkasından yaklaşan ayak seslerini duymaktan çok hissederek geri döndü. Biraz önce içeride olabilecek canlıları temizlemek göreviyle Johnny'nin girdiği kapıdan bir adam çıktı. Bayrak direklerinin altına geldiğinde ne olduğunu Shannon ancak daha sonra hatırlayabilmişti. Kapıdan çıkan adam Shannon'ı, Shannon'ın onu gördüğü an gördü. Elini kalçasının hizasında tutarak ateş etti. Shannon kurşunun yanağını sıyırarak geçtiğini hissetti. O da silahını ateşledi. Ama adam çevikti. Silah sesiyle birlikte kendini yere atmış, bir kez yuvarlandıktan sonra silahını ateşlemişti. Shannon Schmeisser'ini adam bayrak direklerine doğru koşarken 5 kez ateşledi. Kurşunu bitmişti. Adam silahını ateşleyinceye kadar beton sütunun ardına geçti. Boşalan fişekliğin yerine dolusunu taktı. Sonra saklandığı yerden ateş ederek çıktı ama adam gitmişti. İşte tam bu sıra adamın belden yukarısının çıplak olduğunu, bir Afrikalıyla değil de bir beyazla karşılaştığını anlamıştı. Böylesine az ışık altında bile bedeninin siyah olmadığını, saçlarının düz olduğunu görebilmişti. Shannon küfrederek kanatları sallanan kapıya doğru koşmaya başladı ama çok geç kalmıştı. Elinde silah olan adam saraydan çıkmayı başarmıştı ve minik mark kapıya doğru yürüyordu. İki eliyle içinde son roketin bulunduğu bazukasını göğsüne yatırmıştı. Hala hızla koşan adam silahını ateşleyerek son iki kurşununu da sıktı. Daha sonra silahını çimenlerin arasında buldular. 9 milimetrelik bir Makarov'du ve içinde kurşun kalmamıştı. Bu silahtan çıkan son iki kurşundan biri Belçikalı'nın göğsüne, öteki ciğerine girmişti. Onu vuran adam hızla yanından geçti ve kurtulmak umuduyla Dupre'nin olduğu yöne doğru koşmaya devam etti. Shannon olanları seyrediyordu. Vlaminck sanki ağır oynatılan bir filmdeki gibi koşan adama döndü, bazukasını yavaşça doğrulttu, omuzuna yerleştirdikten sonra nişan aldı ve ateşledi. Herkese Yugoslav yapısı RPG-7 bazukasından çıkan bir roketin bir adamı parçaladığını görmek kısmet olmaz. Daha sonra adamın pantolonundan arda kalan bir iki parça dışında ona ait hiçbir şey bulunamadı. Bu sırada Shannon Belçikalı'nın bazukasından geriye tepen ateşten yanmamak için yere yatmıştı. Minik Mark önce silahını düşürdü. Boylu boyunca yere uzandığında Shannon hala yerde yatıyordu ve Belçikalı'nın 8 metre gerisindeydi. Sonra bazukadan biraz duman çıktı. Koca Johnny Dupre sonuncu aydınlatma roketini de fırlattıktan sonra doğruldu ve Sunday diye seslendi. Sesini 10 metre ilerisindeki Afrikalı'ya duyurabilmek için 3 kez bağırmak zorunda kaldı. Havan ve sis düdüğünün çıkardığı sesten ötürü üçü de sağırlaşmıştı. Sunday'e orada kalıp silah ve botlara göz kulak olmasını söyledikten sonra Timothy'ye peşinden gelmesi için bir işaret çaktı. Çakıl, kum ve çalılıkların arasından ilerlediler. Öteki 4 paralı askerin toplam olarak harcadıkları ateşten daha çoğunu harcamıştı. Ama harekatın bundan sonrasına katılmamak için bir neden görmüyordu. Üstelik onun görevi asker barakalarını susturmaktı ve önceden gördüğü haritaya göre barakaların nerede olabileceğini kestirebiliyordu. 10 dakika sonra yarımadayı boydan boya kesen yola ulaştılar. Dupre'yi sağa sapıp saraya doğru gitmek yerine sola sapıp barakalara gitmeyi yeğledi. Canli ve Timothy toprak yolda ağır ağır yürürlerken Şimayserleri her an ateş etmeye hazırdı. İlk dönemeçte tehlike onları bekliyordu. 20 dakika önce Timothy'nin attığı havanlardan korkup kaçan 200 askerin 12'si toparlanıp bir grup olmuşlar ve dönemece gelip beklemeye başlamışlardı. Bu arada alçak sesle konuşuyorlardı. Eğer Johnny ile Timothy sağırlaşmasalardı bu sesleri mutlaka duyarlardı. Ama duyamadıkları için onların varlığını neredeyse burun buruna gelince fark ettiler. Adamların 10'u uykudan yeni kalkmıştı. Bu nedenle de çıplaktılar. Ama içlerinden ikisi nöbetteyken kaçtıklarından giyimli ve silahlıydılar. Bir önceki gece yağan yoğun yağmurdan ötürü Timothy'nin attığı havan mermileri istenilen etkiyi tam olarak yaratamamış, çoğu yumuşak toprağa gömülmüştü. Dönemecin başında bekleyen Windu'ların düşündüğü bir şey olmalıydı. Birinin elinde bir el bombası vardı. Güney Afrikalı Johnny Dupre'nin terden boyası akmış yüzünü gören askerler neye uğradıklarını şaşırdılar. Johnny ateş diye bağırarak adamların arasına girdi. 4'ü Şimayser'den çıkan kurşunlarla oldukları yere yığıldı. Sağ kalan 8'i ağaçlık bölgeye doğru koşarken Dupre 2 kişiyi daha vurdu. Ağaçlara doğru kaçarlarken biri elindeki şeyi geri fırlattı. Şimdiye kadar ne kullanmış ne de bir kullanan görmüştü. Ama onu fırlatmaktan ötürü mutluydu ve hep bu anı beklemişti. El bombası havaya doğru yükseldikten sonra Timothy'nin göğsüne indi. El bombasının kendisine geldiğini gören Afrikalı elinde olmayarak gerilemiş, yere düşünce işin iç yüzünü anlamıştı. Aynı zamanda el bombasını atan salağın bomba başlığını çıkarmadan attığını da fark etmişti. Timothy birinde atılan el bombasını havada yakalayan bir paralı asker görmüştü. Bombayı kapan asker gerisin geri fırlatmıştı. Ayağa kalkan Timothy başlığı çıkardı ve var gücüyle el bombasını kaçmakta olan Windu'lara doğru fırlattı. El bombası 2. kez havaya yükseldi ama bu kez bir ağaca çarptı. Bu nedenle istenilen yerin gerisine düştü. Bu arada Johnny Dupre silahına yeni fişekliği takmış, kaçanların peşine düşmüştü. Timothy Dupre'yi uyarmak için bağırdı ama Johnny bunun bir savaş narası olduğunu düşündü. Hızla ağaçların arasına daldı, el bombası patladığında ancak 2 metre uzaklıkta bulunuyordu. Çok şey hatırlayamıyordu. Bir parıltı ve gürültünün ardından vurulup bir yana devrildiğini fark edebilmişti. Sürüne sürüne toprak yola çıkarken yanında emekleyerek başını tutan biri vardı. Boynunun sıcaklığını duyuyordu. Çocukken bir kez hasta olduğunda da aynı şeyleri duymuştu. Yarı uyur, yarı uyanık durumdaydı. Başında duran birinin hiç durmadan bir şeyler söylediğini duyuyor ama anlayamıyordu. Anlayamadığı sözcükler şunlardı. ''Özür dilerim Johnny, bilerek olmadı, özür dilerim.'' Yalnızca kendi adını seçebilmişti ama başka bir şey anlayamıyordu. Bu değişik bir dildi, kendi dili değildi, bir başkasının diliydi. Gözlerini onu kucaklamış olan Afrikalının siyah yüzüne çevirdi. Yüzün gerisinde ağaçların dallarını görüyordu. Gülümsedi ve Afrika dilinde şunları söyledi. ''Elveda Peter.'' Bulutların arasındaki boşluğa gelen aya baktı. Afrika'da her zaman büyük görünürdü. Parlak beyaz bir rengi vardı ve parıldıyordu. Yolun öteki yanından gelen sebze kokularını duyuyordu. Tepesindeki ay bir inci gibi parlıyordu. Tıpkı yağmurdan sonra parıldayan inci, pearl kayası gibi. Johnny Dupre gözlerini kapadığında mutlu görünüyordu.